23. ayrım, sayfa 210. Radyoda hafif müzik. Kapının zili çalıyor. Kim olabilir? Kalkıp göz deliğinden bakıyor. Kapı eşiğinde Armağan. Yüzünde yaramazlık yapmış, küçük oğlan ifadesiyle. Özür dilerim diyor. Konuşmak zorundayız. Böyle bitiremeyiz. Kararsız bekliyor. Elindeki çiçek demetinde ne yapacağını bilemiyormuş gibi sıkılıyor. Zorlanıyor. Ayakkabının üstünü bırakıveriyor sonra kurtulmak istercesine. İçeri gel diyor Figen. Yana çekilip girmesi için yol verirken ona gülüyor. Duymak istediğin şeyleri söylemeye geldim diyor Armağan. Şaşkın adımlarla içeri girerken. Neymiş onlar bakalım diye soruyor Figen. Gurur kırıklığıyla utangaç. Söylemek gereksiz biliyorsun ama söylemeliyim. Seni özledim diyor Armağan. Oldu mu? Çok naziksin diyor Figen. Çiçek demetini alıp teşekkür ederek. Beyaz şebboylar taze ve güzel. Öğrenmeye çalışıyorum diyor Armağan. Duyguları sözcüklerle giydirmeyi yani. Seni kadar becerikli değilim bu konuda. Sorun bu. Oturma odasına giriyorlar. Oturmuyor Armağan. Ayakta bekliyor. Oda loş. Figen kapının yanındaki elektrik düğmesine uzanıyor. Yakıp yakmamakta kararsız kalıyor bir an. Ve sonra cayıyor. Böyle daha iyi. Bana karşı sabırlı olmayı öğrenmelisin diyor Armağan. Arkadaşlığa en yakın duygusal yakınlaşmayı ilk kez seninle yaşadım. Ama abartılı iltifatlar, güzel sözler edebilen bildik adamlardan değilim. İnsan güzel sözler duymak ister Armağan, olumlanmak ister. Beklediğin yakınlığın nasıl olması gerektiğini biliyorum ve bunu başarabileceğimden pek emin değilim. Şu var ki seni seviyorum ve kaybetmek istemiyorum. Eğer kaybedersem çok acı duyacağımı anladım. Ne dememi bekliyorsun? Sanırım evlensek iyi olacak. Çok düşündüm. Bu karara vardım. Odanın ortasında ince uzun, kaygılı, yorgun, kendine özgü sıkılgan tavırlarıyla dikiliyor. Sen ne düşünüyorsun? Çok şaşırdım diyor Figen. Ne dediğinin farkında mısın sen? Gülümsüyor. Otursana. Birçok defa evlilik, bağlılık ve kadın sorunları üzerine konuşmuşlar. İdeal evliliğin iki tarafında özgür, kendisine yeterli olduğu durumda başarılı ulaşabileceği üzerinde görüş birliği etmişlerdi. Geleneksel evlilik ilişkisinin iki yüzlü, yalana dayalı, yıkıcı olduğunu düşünüyorlardı. Karşılıklı anlayış ve dostluğa dayalı olmadıkça adı konmuş, kurallara dayalı ilişkiler bir kapandı. Bizimki herkesinki gibi sıradan bir evlilik olmayacak mı sence? Hayır, hiç sanmıyorum diyor Armağan. Hayatımızı düzene sokmamız gerekiyor. Bütün içtenliğimle söylüyorum. Seninle birlikte yaşamak istiyorum. Hemen şu andan başlayarak. Çocuk ağzı, yürek burkan gözleri, yüzü tutkulu ve dağınık. Figan dayanamıyor. Uzanıp kolundan tutarak kendine çekiyor onu. Beni bırakmayacağını söyle diyor Armağan. Onu kollarında sıkarken. Seni hiçbir zaman bırakmayacağım Armağan. Sen beni istediğin sürece. Birbirlerinin bakışlarındaki özende yoğun bir özlem, belki belirsiz bir pişmanlık ve hüzün var. O tenha mutluluk anında bedenleri birbirine dolanmış, salon kapısı ağzında dururlarken Figen bunun ilk sıkı kucaklaşmaları olduğunu düşünüyor. Ve bütünlenmeden evin yalnız kafasına mahrem, giz dolu bir huzur yayıldığını hissediyor. O Karadeniz kentindeki büyük evin koridorlarında, karanlık, gizli köşelerinde sessizliğin, yalnızlığın tadını çıkardığı zamanlardakine benzer bir huşu duygusu. Kendimi söylenen sözleri değil, o yumuşak sıcaklığa bırakıyor. O güne kadar bağlandığı her şeyle birlikte saflık, güzellik, iyilik, kusursuza ulaşma inancı ve güvenle sürüklenip gidiyor ruhu. İçinde bir çığ yuvarlanıyor. Sana kızamıyorum, kırılamıyorum Armağan diyor. Çünkü seni çok seviyorum. Öpüşmeler arasında kesik kesik konuşuyorlar şimdi. Bana çok iyi davranıyorsun diyor Armağan. Sensiz olmak çok zor. Kafamı bir türlü toparlayamıyorum. Ama ben duygusal olduğum kadar da akılcı biriyim. Ya hep ya hiç derim biliyorsun. Ben de öyleyim ama bilmiyorum. Kendimi doğrultacak bahanem yok. Yalnızım, mutsuzum. Bir tek senin yanında mutluyum. İçlerindeki ateş dudaklarından birbirine değen omuzlarından geçerek büyüyor. Sonra Figen beklenmedik bir yüreklilikle elinden çekiyor ve yatak odasına götürüyor Armağan'ı. Çoktandır yoğun bir istek birikmişti içlerinde ama ilk girişim için ikisi de sakıngan davrandıklarından arzuları derinlere itilmiş bekliyordu. Bedenlerinden taşıp dökülüyor şimdi. Korkacak bir şey yok. Birlikte olurlarsa daha güçlü olacaklar. Tehlikelere, felaketlere göğüs gerip direnecekler. Kötülüklere baş kaldırıp değerli buldukları her şeyi bölüşecekler. Gözlerini kapatıyor Figen. Kokularla, seslerle, Nemli öpüşler ve iç çekişlerle sarmalanmış, güzel yaz akşamının büyüsüne bırakıveriyor kendini. Armağan acelesizce soruyor onu. Tutkulu ama nazik. Figen'in açılan yerlerini öperek duyduğu heyecanını yatıştırmaya çalışıyor. Sonra isteği yeniyor çekingenliğini. Gene de hareketleri ölçülü, biraz acemi. Sevecenle güven verici olmaya çalışıyor sanki. Rahat ol diyor Figen. Sarılıyor ona. Armağan kollarını korkmuş bir çocuk gibi onun boynuna doluyor birden. Bir süre öylece kalıyorlar. Uzun bacaklarının üstünde aç gözlü bir erkekliğin yer aldığı zayıf kasıkları, ufacık kalçaları var. Figen elini onun sert, sıcak, ipek sorganına götürüyor, okşuyor. Ama inanmaz gibi. Sonra coşkuyla sevişmeye girişiyorlar. Pek deneyimli değil diye düşünüyor. Figen İngiltere'de kaldığı sürede birlikte olduğu sevgilisinden biliyor bunu. Deneyimsiz ama yetenekli. Tom'la ilişkisinden söz etti ona. Bakire olmadığını biliyor olmalı. Ama şimdi utanıyor biraz bundan. Armağan'ın eli Figen'in pürüzsüz karnında dolaşıp Venüs tepeciğini aşıyor. Baldırlarının gizemli yamaçlarına varıyor. Kalp atışlarını duyuyorlar birbirlerinin. Bacaklarını açıyor Figen. Denizi düşünüyor. Fırtınada kayalara vuran, saldıran ürkütücü dalgaları. Kabaran ve sonra geri çekilirken köpük köpük dağılarak uysallaşıp yeniden denize dönen dalgaları. Sevgilisinden kuşku duymuyor. Aşkları doğru. Kaygı duymuyorlar. Bindikleri gemi onları dosdoğru gitmeleri gereken yere götürüyor. 20 gün kadar sonra doktora sınavını vermişti Armağan. Sonra Temmuz ortalarında gemiyle Sinop'a gitmişlerdi. Orada yıldırım nikahıyla evleneceklerdi. Figen'in annesinden ve birkaç akrabasından başka kimseye haber vermeden. Sabah indiler vapurdan. Figen'in bildiği rahatlatıcı soluklar içine çektiği hava deniz kokulu esenlik vericiydi. Doğduğu kentin tanıdık görüntülerini sevdiği adamla bölüşmek hoşuna gidiyor, sevecenlik ve güven veriyordu ona. Sahil kahvesinin muşamba minderli tahta sandalyeleri değişmemişti. Dondurmacı, çekirdekçi, gazete büfesi her gelişinde aynıydı. Ama Armağan'a açıklamalar yaparken yepyeni bir gözle onun gözleriyle görüyordu her şeyi sanki. Şu sokak okulumun sokağı. Annem aynı zamanda öğretmenimdi. Zor bir durum bu, biliyor musun? O yıllarda hiç keşfedilmemiş bir yerdi Sinop. Güzelliklerinin pek farkına varılmamış bir kent. Deniz rengarenk, sandallar kenti ikiye bölen, burun, rüzgarda sallanan yeşil beyaz çizgili terneler ne kadar güzeldi. Bak şu karşı bayırdaki taba boyalı ev bizimki, Armağancığım. Baba evi, kendi yurdu. Hatırlıyorum da tam şurada babamın ölüm haberini almıştım. Bir günde yok oluşun başında bir berduş. Yok, bunu söyleme. Neyse, bu caddede bisiklete binerdim. Cadde bile denmezdi aslında, yol. Sahil yolu. Hiç apartman yoktu o zamanlar. Liseli bir sevgilim vardı. Uzaktan uzağa bakıştığımız. Parkta beklerdi evden çıkışımı. Ama bu valizlerle yokuşu çıkamayız sevgilim. Bir taksi çevirelim. Figen'in annesi Sevda Hanım onları evde beklemişti heyecan içinde. Annesinin armağanlı gülümseyişinden gösterdiği sevecenlikten onu beğendiği, sevdiğini anlamıştı Figen. İştenlikle yanağından öpmüştü damat adayına. Kahvaltı sofrasını gemi güvertesini andıran geniş terası hazırlamıştı. Bahçeden kopartılmış domatesler, körpe salatalık ve yeşil biberler, çeşitli peynirler, üzerlerinde ışıltılı damlacıklı, göz alıcı, iştah açıcı üzümler. Armağan, her köşesi gelenek ve inceliğin işaretlerini taşıyan bu evde alçak gönüllü bir rahatlık, tatlı bir rehavete kapılmış gibi gözüküyordu. Bu saf estetik, bu yalınlık diye mırıldanıyor çevresine bakarak. İnanılmaz gerçekten. Gülerek tatlı tatlı bir şeyler anlatıyordu Sevda Hanım. Evlilik öyküsünü anlatmayı pek severdi. Figen'in babası evlendiklerinde 40 yaşına yakınmış. Gençlik yıllarında evlendiği ilk karısı 2 yıl içinde ve çok genç yaşta kalp romatizmasından sevinçle söylüyordu bunu pek iyi olmuş gibi. Ölünce Hamdi Bey uzun yıllar bekar hayatı yaşamış, bir daha evlenmeye yanaşmamış. Sonra bir gün dükkanına kumaş almak için gelen Sevda'yı, bu sarışın, içlerinde kahve benekçikler uçuşan sarı ela gözlü, uzun bacaklı, sağlam yapılı damızlık genç kızı görüp çok beğenmişti. Sorup soruşturunca da ortaokula yeni atanan Türkçe öğretmeni olduğunu öğrenmişti. Sevda yaşlı bir kadının evinin alt katını kiralamıştı o günlerde. Bir somya, bir soba, masa, sandalye, dumar rengi çini mavisi gözlü bir kedi ile, bu çok önemli, kedinin yattığı çiçekli minderin kumaşını almak için gitmişti dükkana. Kendi başına yaşıyormuş. Erken ölmüş anne babası. Ankara'da akrabalarının yanında büyümüş, yatılı okullarda okumuş, gene de neşeli, alçak gönüllü bir kadın. Hamdi Bey rahmetli büyük gayret göstermiş onun aklını çelmek için. Sonunda başarmış ve kedisiyle birlikte almış onu. Uzun yaşadı Dudu. 15 yaş fark varmış karı koca arasında ama uygun düşmüşler birbirlerine. İradesi güçlü, becerikli, evcil bir kadındır annesi. Uzun bekarlık hayatından sonra Hamdi Bey'i evcilleştirmekte hiç zorlanmamış. Birlikte çalıp söylerlermiş, iyi vakit geçirmişler. Güzel sesi vardır, biraz da gamsızdır. Bir söyler, on güler. Evin içindeki uyumlu neşeli tutumlarıyla Figen'e yatakta çok mutlu oldukları izlenimini vermişlerdi hep. Yılların nasıl geçtiğini anlayamamışlar. Annesi başını geriye atıp çapkınca gülümsemişti sözünü bitirdiğinde. Kocası da böyle gülümserdi, gecenin geç saatlerinde özellikle. Babası çocuklardan çekinmeden saçlarını, yüzünü, kalçasını okşardı onun. Karısının hanımlığı, sevecenliği ve güzel konuşma yeteneğiyle övünürdü. Küçüğüm derdi ona, kuzucuğum, yavrum. Bir gün olsun kırmamışlardı birbirlerini. Gözleri nemlenmişti annesinin. Ayağa kalkmıştı aceleyle. Çay alıp geleyim ben. 23 yıl birlikte yaşadılar diye anlatmayı sürdürmüştü Figen. Sonra o lise sondayken babası ansızın kalp krizinden ölmüştü. Büyük bir yıkım olmuştu bu hayatlarında. Özellikle annesi çok sarsılmıştı. Kendini terk edilmiş, gafil avlanmış hissediyordu. Ama çabuk atlatmıştı bu sarsıntıyı. Hayata bağlılığı her durumun üstesinden gelecek donanıma sahip kılıyordu onu çünkü. Dükkanı satmışlar, mağazayı içindeki malla birlikte devretmişlerdi. O sıra Semih Amerika'ya gitmek üzereydi. Bursluydu ama gene de paraya ihtiyacı olacaktı. Figen ise kendi payıyla şimdi oturduğu küçük daireyi almıştı. Kısa süre önce emekli olan annesi ise oyalanmak için kendini ufak bir dükkan açmış, bebek giysisi işine girmişti. Sevda Hanım, ev çok büyük ve hoş geldi. Geceleri melankoliye kapılıyordum diye açıkladı ikinci evliliğini. Emekli banka müdürüydü kocası. Onlar kahvaltıdan kalkarlarken bir sepet sebzeyle köyden gelmişti Ferit Bey. Kır bıyıklı, topluca, güleç yüzlü, kocaman, elli ayaklı bir adamdı. Figen hoşlanıyordu ondan. Annesine uygun, iyi biriydi. Armağan sevmişti bu çifti. Sevda Hanım'ın canlılığından, doğallığından, güzel bakan, ışıl ışıl gözlerinden etkilenmişti özellikle. Davranışlarındaki rahatlık, evecenlik, aydınlık, özgür bir kafa yapısı olduğunu gösteriyor demişti Figen'e. Sonradan özgür kafalı kadınları uzaktan, kendi teorik ölçüleri içinde sevdiği ama birlikte yaşamaya katlanamadığını anlamıştı. O başka. ''Ne bu aceleniz ayol?'' diyordu annesi. ''Gebe misin yoksa?'' ''Yok canım. Tatil bitmeden bir an önce evliliği aradan çıkarmaya karar verdik anne. Düğünün gereksiz israf olduğunu düşünüyorlardı. Dünya görüşleri bu tür özentiyi gereksiz kılıyordu. Hiç değilse nikahta gelinlik giymen olurdu kızım.'' demişti Sevda Hanım. Diktirmeye zaman yok anne. Kiralık gelinlik giyecek değilim. Bak biz önemsemiyoruz. Hem de hiç. Anlıyorsun değil mi anneciğim? Ama bu hayatta bir kere olabilecek bir şey yavrum. Nereden biliyorsun? Belli mi olur? Başıyla üvey babasını işaret ediyor Figen. Aman tamam. Senin dilinden kurtuluş yok. Nikah akşam üzeri evde kıyılıyor. Arka bahçeye bir düğün sofrası hazırlanmış. Alçak gönüllü ama güzel bir sofra. Beyaz keten örtüler serilmiş masaya. İncecik porselenler ve gümüş yemek takımları çıkarılmış dolaptan. Kalabalık yok. İki amca, yengeler, kuzenler, kentte olanlar. Ay ışığında uzaktan kıpırtısız görünüyor deniz. Burunda uzak ışıklar göz kırpıştırıyor. Rüzgar hafif, serin. Dalgaların uslu uğultusu geliyor kulaklarına. Duyulur duyulmaz Alaturka müzik bahçe lambalarının saçtığı ışık halkalarının ve gölgelerinin içinde yüzüyor. İltimas etmeye yare varmaz. Kula kul oldum, aman kurtarınız. Beyaz markizetten eteği dökümlü, sade bir giysi var Figen'in. Kumral saçlarını ensesinde topuz yapmış. Kulaklarında annesinin evlilik armağanı, iri tek taş küpeler. Babaannesinin Sevda Hanım'a düğününde taktığı küpeler bunlar. Armağan beyaz gömlek ve koyu renk takım elbise giymiş. Kravatını gevşetmiş. Mutluluktan içtiği şaraptan biraz sersemlemiş görünüyor. Konuşmayı üvey baba Ferit yapıyor. Evlilik özveri ister, ciddi bir kurumdur diye başlıyor ve iyice uzayan öğütlerini ve şimdi sevgili çocuklarımızın mutluluğunu dileyelim diyerek bitiriyor. Figen Armağan'ın gözlerine bakıyor. Sevgi ve bağlılık vaat ediyor ve aynı vaadi alıyor ondan. Armağan'ın ağzı, burnu, yüzü, her şeyi ama gözlerin içinde başka bir ışık var. Büsbütün bir iyimserlik. oldurma kararlılığı ve sevinç. Figen'de dokunma isteği uyandıran benzersiz, adını koyamadığı, şaşkınlık dolu sıkılgan bir coşku. Ki Figen'in armağanı yeni baştan kavramasına katkıda bulunuyor o gizlemeye çalışılan, dokunulmamış, kirletilmemiş saflık. Genç kocasının masanın üstündeki elleri çocuksu ve umarsız görünüyor. Olağanüstü bir biçimde canlı ama güçsüz. Oraya atılıvermiş bir eşya gibi, uzun parmaklı umursamaz eller. Gözleriyle okşuyor Figen onları, bütün kalbiyle avutmaya çalışıyor. O kadar içten okşuyor ki bir an o ellerin kendisini, kederini de içine aldığı yanılsamasını yaşıyor. Ürperiyor ama yıldırmıyor bu duyu onu. Armağan olmayan, içinde onun yer almadığı her şeyi reddedebilecek güçte hissediyor kendini çünkü. Aşk bu diye düşünüyor. Ona gerçekten dokunmak, adı konmuş bir içkinlik duygusu verecek bana ve bu görkemli duyunun özünü zamanla belki de benden uzaklaştıracak. 15 günü kalmışlardı Sinop'ta. Sevda Hanım'la Ferit Bey köye gitmiş onları yalnız bırakmışlardı. Armağan bir daha hiç o günlerdeki kadar mutlu ve kendi mutluluğundan şaşkın olmadı diye düşündü Figen. Uzun uzun kahvaltı ediyor, sonra mayolarını giyip denize giriyorlardı. Güneşin altında tembel tembel yatıyor, okuyor, konuşup şakalaşıyorlardı. Çevrede yürüyüşlere çıktıkları, akşam yemekleri ne küçük balıkçı lokantalarında yedikleri de oluyordu. Ama bu arada sabah, akşam üzeri, gece durmadan sevişiyorlardı. Zaman sonsuzmuş gibi geliyordu onlara. Yoğunluğu azalmıştı. Aldırışsızlık içinde yinelenen saniyelerden oluşmuştu. Böylece aşklarının dışında her şey boşluktaymış gibi görünüyordu. Birbirlerini yeni tanıyorlardı. Duygusallıkları cinsel yaşamlarını doyurucu hale getiriyor, heyecan dolu keşiflerde bulunuyorlardı. Daha derin bir uyuma kavuşmak, ortak ritimleri yakalayabilmek için durmadan yokluyorlardı birbirlerini. Ayrıntılarla zenginleşmiş bir biçimde geçmişinden söz ediyordu Figen. Ama asıl çabası armağanı deşmeye yönelikti. Pek az söz ediyordu çünkü kocası geçmişinden. Utançtan ya da yaralanmamak için mi bilinmez kabataslak. Olağan bir çocukluk öyküsü varmış gibi davranıyor, yeterince çözülemiyordu bir türlü. Özellikle konu annesinden açılsın istemiyordu hiç. Özetlenip damıtılmış kopuk görüntüler, imgelerle dayalı işaretler kullanıyordu geriye bakarken. Leylekler caminin çatısına yuva yapmışlar diyordu örneğin. Sabahları mitralyöz sesleri çıkararak uyandırırlardı beni. Panayırı bir palyaço gelmişti. Yüzünde yol yol gözyaşları vardı diye anlatıyordu ya da. Asmayı denize anıyordu. Annesinin denizde boğulduğunu söylemişti sonra bir gün ayrıntılara girmekten kaçınarak. Aman nasıl Armağan, korkunç bir şey bu demişti Figen dehşet içinde. Anlatsana nasıl oldu? Anlatacak bir şey yok. Denize girdi ve boğuldu. O kadar. Yani kaza mı? Yüzme bilmediği için mi boğuldu? Ne var bunda saklayacak? Suskunluk. Gözlerini kısmış, çenesi kasılmış, denize bakmaktaydı Armağan. Şubat ayıydı demişti sonra kısaca. Bu olayı kendi için bir karabasana dönüştürmekten kaçındım. Geçmişte, geçmişte kalmalı. İtiraflara gerek yok. Bakışlarındaki çok kırılgan ama diretken, mavi başka bir öykü anlatıyordu ona. Farkında değildi. Kaç yaşındaydın? Kapatalım bu konuyu. Çocukluğumla şimdiki an arasında aşılmaz bir uzaklık var. Bu sürenin içine sığan şeyleri unutmayı yeğledim. Böylesi daha kolaydı. Hatırla Armağan, içini dök. Rahatlatır seni bu. Hayır, birçok şey silinmiş durumda şu an. Kalanlar ancak beni uyarlamalarla yeniden düzenlemek yoluyla gerçeğe yaklaştırabilir. Ama söze dökülemez hiçbir zaman. Anlamı yok kurcalamanın. Armağan lütfen, sonra ne oldu? Hiçbir şey. Nasıl hiçbir şey? Bu soru şeye benziyor. Neye? Göçüğün altından yeni çıkarılmış ölüm halindeki bir maden işçisinin burnuna mikrofonu dayayıp aşağıda neler hissettiniz diye sorma hıyarlığına. Aşk olsun Armağan. Çok kötü bir örnek bu. Hissediyorum. Öyleyse varım değil mi? Ama ben unutuyorum ama gene de varım. Oldu mu? Hayır. Acı duymamak için köreltmeye çalışıyorsun duyularını. Bu bir hipnoz. Suskunluk. Kırılma hemen. Sen anlat hadi. Seni dinleme hoşuma gidiyor. Doğuştan şanslısın sen. Rüya gibi, masal gibi bir çocukluk. Yetiştiğin ortam, sevgi dolu anne baba, akrabalar, ailenin maddi manevi olanakları. Ne mutlu sana. Çocukluğunun üstüne hiç gölge düşmemiş. O kadar da değil. Abimi çok kıskanırdım. Onun benden üstün tutulduğunu, bir dediğinin iki edilmediğini düşünürdüm. Fotoğraf makinesi, bateri, mikroskop, ne isterse alınıyordu. Özellikle annemin Semih'i daha çok sevdiğinin farkındaydım. İyi şımartmışlar sizi. Benim şımaracak, sığınacak kimsem olmadı. Kitaplarım vardı bir tek beni avutan.